Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh. Emma ba'd. İttiba tevhidinde Allah izin verirse bugün dinin tamamlanmış olduğuna iman etmek maddesini işlemeye çalışacağız. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 3. ayetinde mealen, bugün size dininizi ikmal ettim ve üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve din olarak sizin için İslam'ı seçtim buyurmuştur. Bu ayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a veda haccında vefatından kısa bir süre önce nazil olmuştur ve Kur'an-ı Kerim'den en son nazil olan ayettir. Hatta bu ayetin nüzulüyle ilgili olarak gelen bir rivayette Yahudilerle Ömer bin Hattab radıyallahu anh arasında şöyle bir konuşma geçer. Yahudiler derler ki, şayet böyle bir ayet bizde indirilseydi biz o ayetin indiği günü bayram edinirdik diyorlar. Ömer bin Hattab radıyallahu anh de diyor ki, ben diyor bu ayetin nerede indiğini, ne zaman indiğini bilirim. Bu veda haccında, Hacc-ı Ekber gününde, yani cuma gününü indiğini söyler. Hem de bayram gününde. Zaten yani Müslümanların bayramı olan bir günde inmiştir diyor. Bu ayet geçmiş ümmetlerde olmayan bir özellik veriyor bize. Mesela Hristiyanlar da Yahudiler de böyle bir şey bildirilmemiş. Yani dinlerinin tamamlandığı kendilerine bildirilmemiştir. Bu sebeple Buhari'nin, Müslim'in rivayet ettikleri hadiste muhakkak sizden öncekiler içerisinde kendilerine ilham olunanlar vardı. Şayet benim ümmetimde böyle birisi varsa o Ömer'dir buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Böylece bu ayet böyle bir kapının da önünü kapatıyor. Yani din tamamlanmıştır. Din namına ihtiyaç duyacağınız her şey bu dinde tamamdır. Aynı şeyi ifade etmek üzere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da sizi cehennemden uzaklaştıracak her şeyi açıklamadan ve sizi cennete yaklaştıracak her şeyi size açıklamadan sizi terk etmiyorum. Sizi gecesiyle gündüzü eşit olan bir aydınlıkta, aydınlık bir yolda bıraktım. Artık kim bu yoldan saparsa kendi aleyhine sapmış olur buyuruyor. Yani din namına insanların ne rüyaya, ne keşfe, ne iştihada, reye, siyasete, kıyasa hiçbir şeye ihtiyaç bırakmadan Allah Azze ve Celle bu dini tamamlamıştır. Bu önemli bir ayrıntıdır. Mesela bu esasa muhalefet edenlerin bazen sufiler bu yolda gelirler ve keşiflerden, rüyalardan, kerametlerden de vururlar ve onlar yollarının meşruluğunu anlatabilmek için Hızır ile Musa aleyhisselam arasında geçen kıssayı anlatırlar. Ve ne der orada? Mesela Musa aleyhisselamla Hızır arasında. Musa aleyhisselam Hızır'a söz verir. İtiraz etmemek üzere. Fakat kendi öğrendiği, Allah Azze ve Celle'nin kendisine şeriat kıldığı şeylere muhalif bir takım tavırlar görünce, fiiller görünce Hızır aleyhisselamdan itiraz eder Musa aleyhisselam. Üç yerde itiraz eder. Üçüncü seferinde artık Hızır Aleyhisselam der ki, artık yollarımız ayrıldı. Bunun böyle demesinin sebebi şudur. Mesela Musa Aleyhisselam kendi şeriatına tabi, dolayısıyla kendi şeriatının gereği neyse buna göre itiraz etmek zorunda zaten. Hızır Aleyhisselam da kendi şeriatına, yani Allah Azze ve Celle'nin kendisine din kıldığı şeye. Ne Musa Aleyhisselam Hızır'a tabi olmak zorundaydı, ne Hızır Musa Aleyhisselam'a tabi olmak zorundaydı. Ama bu din, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen rivayette olduğu gibi o hani Tevrat nüshalarıyla geliyordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o zaman buyuruyor ki şayet kardeşim Musa dahi hayatta olsa gelip benim şeriatıma tabi olmaktan başka bir seçeneği yoktu diyor. Yani hiç kimsenin ister bir peygamber, ister bir Allah dostu, ister allame, ister dünyanın en zeki bir siyasetçisi, ister keşif sultanı birisi, İster rüyaları sürekli isabet eden bir kahin, kim olursa olsun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şeriatına tabi olmaktan başka hiçbir yolu yoktur kimsenin. Ve bu din tamamlanmış bir şeriattır. Bu yüzden Yahudiler haset ediyorlar bu özelliğine de Müslümanların. Bizim dinimiz böyle değildi. Yani neden haset ediyorlar? Çünkü düşünün, şayet şu ayet bize bildirilmese, dinimizin tamamlandığı bildirilmese, onun bunun belki işte birisi gelecek, rüya gördüm diyecek, bizi kandırabilecek. Benim keşfimde şöyle olduğu olay diyecek, kandırabilecek. Çünkü rüya, keşif gibi şeylerin doğruluğunu ölçebilecek bir miyarımız yoktur elimizde. En fazla ne yaparız? İşte bu adam salih birisidir, bize şimdiye kadar yalanı gözükmedi dersin. Oradan işte rüyasına hükmetmeye çalışırsın. Salih adam, salih bir rüya görür dersin. Fakat onun salih olduğundan yanılabilirsin. Çünkü zahirinde salah gösteren, iyi hallerini gösteren öyle kimseler vardır ki aslında tuzak kurmuşlardır. Müslümanlara tuzak kurmak üzere kendilerini hayır ehli gibi gösteren kimseler olmuştur. Onu bırak, hata edebilir. Mesela ilham dediğimiz şey, keşif, ilham gibi şeyler Allah Azze ve Celle'den, melekten olabildiği gibi şeytandan da olabilir. Bunu neyle bilebilirsin? Nasıl ayırt edebilirsin? İşte bu dinin tamamlanmış olması, Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bildirdiği gibi bizim üzerimize nimetin tam anlamıyla kemale erdirilmesidir. Bu büyük bir nimettir. Sahtekarların sahtekarlığına, bizi aldatmak isteyenlerin aldatmasına açık kapı bırakılmamıştır. Hristiyanların, rahiplerinin altınlara göz dikerek, insanların elindeki mallara göz dikerek rahip havası estirdikleri gibi bir takım din adamı sınıfı yoktur İslam'da. Onların ayrıcalıklı bir sınıfı yoktur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bile mesela toplumu içerisindeki konumuna bakın. Yani vatandaşlar neyse, diğer insanlar neyse, ümmeti neyse Muhammed Aleyhisselatü Vesselam aynı konumdaydı. Kendi kızının dahi şayet hırsızlık yapsa elini keserim dediğini görüyoruz. Bunun gibi ayrıcalık olmaksızın herkesin aynı şeriata tabi olduğunu görüyoruz. Siyaset, kıyas ve diğer insanların şeriata muhalefet ettikleri diğer konularda da böyle. Yani kim muhalefet ediyorsa bu Allah'ın indirdiği şeriata, onun muhalefet ettiği yolların hepsi tıkanmıştır bu ayette. Din tamamlanmıştır. Evet. Kamil olan bu dinin eksik olmadığı böylece açıklanıyor ve tamamlanmaya ihtiyacı olmadığı bildiriliyor. Her kim ümmetin kişilerin görüşlerine veya mezhep taklidine muhtaç olduğunu iddia ederse, Muhammedi dinin eksik olduğunu ve ancak bunların eklenmesiyle tamamlanacağını zannetmiş olur. Bu ise dinin tamamlandığını ve kemale erdirildiğini ifade eden bu ayeti inkar manasına gelir. Mesela derler ki, konuştuk çünkü bunun gibi konuşmalar çok geçti. Vatandaş dedi ki, işte mezheplerin farklılığı, ümmetin ihtilafı rahmettir dedi. Ben de dedim ki, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şeriat getirmiş. Sen diyorsun ki şimdi bu şeriat çok zahmetliydi, ağırdı, zordu. Mezhepler sayesinde bu rahmete kavuştu. Yok dedi, ben öyle demek istemedim. O zaman dedim, ne demek istiyorsan bana açıkla. Açıklayacağı bir şey bulamadı. Niye? Çünkü ihtilaf rahmettir demek, ihtilaf bir kere Allah katından olmadığını gösterir. Çünkü şayet Allah katından gelmiş, başkasından gelmiş olsaydı, Allah'tan gayrından gelmiş olsaydı, bunda, bu kitapta pek çok ihtilaflar bulurdunuz diyor Allah Azze ve Celle. Nisa suresinde. Nisa 82. ayetinde. Allah katından gelen de ihtilaf olmaz. O zaman insanların ihtilaf dediği, ihtilaf rahmettir dediği şeyler Allah'tan gelen üzerinde değil demek. Din de tamamlanmış. Bu ihtilaf neyin nesi? Bazılar bunu demek ki eksik görüyor ki bunu mezheple ya mezhebe uymazsan olmaz. Tamamlanmış olan dinde mezhep yoktu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve sahabilerin tabi oldukları dinde mezhep yoktu. Kıyas yoktu. Veya daha başka insanların çıkardıkları keşif, rüya gibi şeyler yoktu. Belki akla şunlar gelebilir. İleride bidat bahsine geldiğimizde bunlara detaylı açıklamalar yapacağız. Sadece kısaca örnek olarak zikredelim. Mesela Hubeyb bin Adi radiyallahu anh esir edildiği zaman işte şehit edilmeden önce son arzun nedir diye soruyorlar. O da işte iki rekat namaz kılmak istiyorum diyor ve kılıyor. Şimdi burada şu soru akla gelebilir. Yani bu Hubeyb radıyallahu anh Allah ve Resulünden bir emir olmadığı halde, bunu meşru kılan bir sebep olmadığı halde nasıl iki rekat namaz kılabiliyor? Peygamberden bu konuda meşru oluşuna dair bir belge yok. Bu dinin tamamlanmasından önceydi. Yani şu ayetten önceydi. Bu ayetten önce bazı sahabeler bazı içtihatlarda bulunuyorlardı. Mesela Bilal radıyallahu anh'ın her abdestle beraber iki rekat namaz kıldığını görüyoruz. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam bundan haberi yok. Diyor ki ey Bilal sen beni neyle geçtin? Takunya seslerini işittim diyor. Cennette gördüm diyor. Ve takunya seslerini benim önümde gördüm diyor. Sen buna neyle ulaştın? Ey Allah'ın Resulü diyor benim değişik bir amelim yok. Ancak diyor ben her abdestle beraber diyor. Her abdest aldığımda şükür olarak yani şükür namaz dedikleri namaz budur. İki rekatta namaz kılıyorum diyor. Bu olmalı ey Bilal diyor. Sebebi bu olmalı diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bakın bu amelleri içtihad ederek koyuyorlar. Ama şu ayetin nüzulünden önce, bu ayetin nüzulünden sonra, çünkü o sahabelerin amellerinin meşruluk kazanması ancak Peygamber aleyhissalatü vesselamın onayıyla mümkündü. Bazılar buradan hareketle işte madem bazı sahabeler içtihad etmiş, ibadet koymuşlar ortaya, biz de yapabiliriz demelerin önü kapanmıştır. Din tamamlanmış. Bu ayetle bu yol kapanmıştır. Evet, Allah Azze ve Celle Nahil Suresi 89. ayetinde şöyle buyuruyor. Sana her şeyi açıklayan, hidayet ve rahmet olan bu kitabı indirdik. Bu kitap, yani Allah'ın kitabı, Kur'an-ı Kerim, insanın diniyle ilgili ihtiyacı olan her şeyin açıklandığı bir kitaptır. Nitekim aynı surenin 44. ayeti, Nahl Suresi 44. ayetinde sana da zikri indirdik ki insanlara ne indirildiğini beyan edesin. İnsanlara indirilen şeyi açıklayasın. Tafsilatıyla, ayrıntılarıyla açıklayasın. Yani bu kitap Peygamber aleyhissalatü vesselama iniş ve ümmetine iniş bakımından farklı manalarda demek. Mesela hepimiz Kur'an'a muhatabız ama Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bir de bu indirilen kitabı insanlara açıklama görevi var. Peygamberin vazifesi bu. Ve bu peygamber kitap nedir? Bilmezdin denilen bir peygamber. Yani onun açıklaması da esasında Allah Azze ve Celle'den sadece Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın dili üzerinden bu ümmete yapılıyor. Yani her şeyin açıklaması bu kitapta var. Ama sen sünnete başvurmazsan o her şeyin açıklamasını o kitapta bulamazsın demektir bunun manası. Çünkü onun beyanı, açıklaması Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde. İşte Allah'tan indirilen zikir, kitap ve sünnet insanın diniyle ilgili ihtiyaç duyacağı her şeyin bulunduğu tamamlanmış dinin ifadesidir. Bu din kitap ve sünnettir. Bunun bir üçüncüsü, dördüncüsü yoktur. İcmadır, kıyastır, işte mesalihi mürseledir, istihsandır. Bunun gibi yollar yoktur. Din sadece iki şeydir. Kitap ve sünnet. Evet, bu iki ayette kitap ve sünnette insanların ihtiyaç duydukları, ibadetlerin, muamelelerin, yani alışveriş hükümlerinin, adetlerin, helalin, haramın ve diğerlerinin hükümleri gibi her şeyin açıklandığına delil vardır. Rey ehlinin, yani şahsi görüşlerle hükmeden kimselerin ve içtihad ehlinin topladıkları zahmet verici fetva tomarlarına bu dinin ihtiyacı yoktur. Dinin ayrıntıları hakkında helal ve harama dair bu fetvaların ve tahriçlerin çoğunun zaten dayanağı da yoktur. Bu bidat çıktığından beri birçok Müslüman bu belaya müptela olmuşlar, sünnetin çoğu kaldırılmıştır. İnsanlar fetvalarla, reylerle, içtihatlarla amel eder olmuş ve sünnetlere ittiba ortadan kalkmış. Sünnetlerin çoğu ortadan kalkmış, unutulmuştur. Zamanın sonuna kadar Kur'an ve hadisin kalıcı olmasının faydası nedir o halde? Yani bu kitap ve sünnet kıyamet gününe kadar kalıcıdır. Ta ki kıyamete yakın bir zamanda, işte bir gecede satırlardan ve sadırlardan kaldırılır diyor hadis-i şerifte. Allah'ın kitabı. Yani satırlardan, kitaplardan, musaflardan ve sadırlardan, ezberlerden bir gecede kaldırılır diyor. Allahu alem bu Allah Azze ve Celle'nin bir gazabı üzerine olacaktır. Çünkü insanlar bu aşamaya çok yaklaşmıştır. Kitap işlemez haldedir. Okunmaz veya okunsa bile hayata geçmez haldedir. Hayat rehberi olmaktan çıkmıştır. Sünnet sadece teberrük için okunan, hatta okunmayan. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri sanki bir şairin şiir mısralarını okuyormuşsun gibi bir havada okunuyor. Yani Peygamber'in sözleri bize hayat veren şeylerdir. Yani ne demek bu? Allah'tan ve Resulünden işittiğin, derhal itaat etmen ve hayatına uygulaman gereken şeylerdir. Hayat buradadır. Bize hayat veren şeyler olmalıdır. Allah ve Resulü size hayat veren şeylere çağırdığı zaman icabet edin diyor Allah Azze ve Celle. Yani bu bir hayat kaynağıdır, hayat rehberidir. Bizim hayatımız ancak bu iki vahyin doğrultusunda, onun işaret ettiği şeylerde olmalıdır. Ama başka şeyler icat ettiğimiz için biz, reyler, görüşler, içtihatlar, fetvalar bunların önüne geçmiştir. O hale gelmişizdir ki apaçık Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih bir hadis geliyor ve adam bu hadisle amel etmiyor da diyor ki ben bunu falan hocaya bir sorayım. Bakalım bununla amel etmeme cevaz verecek mi? İmam Sübki'nin dediği gibi o fetvasında böyle diyor. Bir kimse diyor böyle bir şey yaparsa diyor bir hadis hakkında Allah Resulü'nden kendisine bir hadis ulaşacak ve bu da yani bizzat işitmiş gibidir o hadisi, sahih yolda ulaşmışsa. Ey Allah'ın Resulü bir dakika bekle, ben bununla amel edebilir miyim, bir falana sorayım demiş gibidir. Bu şekilde olur diyor. Halbuki tam tersi olmalı değil miydi? Yani kitap ve sünnetin dışındaki şeyler, kitap ve sünnete arz edilmeliydi. Biz bugün kitap ve sünneti onun dışındaki şeylere arz eder hale gelmişiz. Bu sebeple kitap ve sünnetle amel etmenin bir kısmı iptal edilmiş. Bu dinin bir kısmı iptal edilmiştir. Sünnetlerin yerini bidatler almıştır. Evet, bu içtihatlardan, görüşlerden, hevalardan ve dedikodulardan sonra kitap ve sünnete neredeyse insanların ihtiyacı kalmamıştır. İhtiyaç hissetmiyorlar. Evet, vahyin inmesinden maksat erkeklerin ve kadınların bunu baş göz üstüne diyerek kabul etmeleri. Fakat kitap ve sünneti anlamayıp bunlarla amel etmemeleri midir? Yani kitap ve sünnet baş göz üstüne. Gelen ayet ve hadisler baş göz üstüne ama amel etmedikten sonra bunun manası nedir? Gereği uygulanmadıktan sonra. Yoksa maksat kulların bu ikisine rahatlık ve zorluk zamanlarında sarılmaları, helal, haram, sakıncalı ve mübah olarak belirttiklerine uymaları, küçük büyük her meselede kitap ve sünnetin sınırını aşmamaları, ister ümmetten birinden gelsin, ister imamlardan birinden gelsin, kitap ve sünnete muhalif olan bir şeyi kabul etmemeleri midir? Hangisidir? Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Ömer radıyallahu anh'e Tevrat nusalarına baktığı için öfkelenmesini unutanlar. O Allah'tan gönderilmiş Resulü olan Musa aleyhisselama gönderilmiş bir kitap idi, Tevrat. Peki, kişilerin görüşlerinden ve insanların sözlerinden oluşan kitapları okuyarak görüşler ve içtihatlar sebebiyle kitaptan ve sünnetten yüz çevirmeleri nasıl olur? Onlar kitap ve sünneti görüş ve içtihatlara uygun düşerse kabul eder, uygun düşmezse görüş ve içtihatlara göre amel ederler. Yani kitap ve sünnet bu görüşlere, bu içtihatlara arz edilir hale gelmiştir. Şüphesiz biz Allah'tan geldik, ona döncüleriz. Allah Azze ve Celle ne doğru söylemiştir? Rahman'dan kendilerine yeni hiçbir ihtar gelmez ki ondan yüz çeviren kimseler olmasın. Şuara 5. ayet. Evet. Şayet heva ve görüş ehlinin yaptıkları düşünülecek olursa, İslam'da her afetin ve her garipliğin meydana gelmiş olduğu apaçık ortaya çıkar, anlaşılır. Bunun sebebi sadece kişilerin sözlerini bir tür tahrif, yorum ve sahiplenme ile açık ayetlerin ve sahih hadislerin önüne geçirmektir. Bu ancak meseleleri kitap ve sünnete döndürmeyip alimlere ve din adamlarına döndürmekten kaynaklanmıştır. sağlam dinin tamamlanmasından sonra ancak ihtilaf meydana gelmiştir. Nitekim Allah Teala dini Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i vefat ettirmeden önce tamamlamıştır. Allah'ın dinini tamamlamasından sonra meydana çıkan bu görüşler neyin nesidir? Eğer bu görüşler itikad ettikleri dinden ise onlara göre din ancak bunların görüşleriyle tamamlanacak demektir. Bu ise Kur'an'ı reddetmektir. Eğer bu görüşler dinden değilse, dinden olmayan şeylerle meşgul olmanın ne anlamı vardır? Bu rey ve içtihat taraftarlarının cevap veremeyeceği kahredici önemli bir delildir. Taberi, Tehzibül Asar'da İmam Malik Rahimullah'a ulaşan isnadıyla onun şöyle dediğini rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu din tamamlandıktan sonra vefat etti. Görüşleri değil, Resulullah'ın rivayetlerini araştırmak gerekir. Bu kimseler nasıl oluyor da Müslüman oldukları halde Allah'ın lütfundan kendilerine verdiği ve emrettiği ayetleri anlamadan rahat edebiliyorlar? Bir Müslüman nasıl oluyor da Allah'ın ayetlerini, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini anlamadan nasıl rahat edebiliyor, nasıl rahat uyuyabiliyor? Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur. Aralarında Allah'ın indirdikleriyle hükmetmeni, onların heva ve heveslerine uymamanı ve Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakınmanı da sana emrettik. Maide suresi 49. ayet. Yani bir kimse meselelerini kitap ve sünnete muhakeme etmiyorsa, başta zaten Nisa 65'e muhalefet etmiştir. İmana aykırıdır bu. Allah yemin ederek söylüyor, iman etmiş olmazlar. Meselelerinde, çekiştikleri meselelerde gelip de Resulü hakem kılmayanlar, Resule muhakeme olmayanlar, bunlar iman etmiş olmaz diyor. Sonra Resulün verdiği hükümden dolayı gönüllerinde hiçbir sıkıntı duymamak. İman etmiş olmaz diyor bunu yapmazsa. Ve gerektiği gibi teslim olmadığı zaman, yani onun gereğiyle amel etmediği zaman. Allah yemin ederek söylüyor, pekiştirerek söylüyor, iman etmiş olmaz diyor. Sonra bunun zıttında da sanki bunun olacağını bildiriyor. Allah'ın sana indirdiği şeylerin bir kısmından seni saptırmalarından sakınmanı sana emrettik. Bakın, eğer insanların arasında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın indirdikleriyle hükmetmesi söz konusu olmasa demek ki başka yollara başvurduğu zaman, işte ben kitaba sünnete değil de işte alimlere başvurayım dediği zaman insan Allah'ın indirdiği şeylerin bir kısmından seni mutlaka saptırırlar. Allah Azze ve Celle bunu ayetinde bildiriyor. Evet, az önce kısmen geçtiği gibi ihtilafında şer olduğuna inanmak ittiba tevhidinin gereklerindendir. Yani bu dinin kamil olduğuna iman etmek ittiba tevhidinin gereklerinden olduğu gibi hem bunu gerektirir. Çünkü dinin tamamsa, din kamilse bu dinde de ihtilaf olmaması lazım. İhtilaf varsa bu dinden olmayan bir şeydir bu ve bunun ancak şer olduğunu bilmek gerekir. Allah Azze ve Celle Hud suresi 117-118. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. İhtilaf edip durmaktadırlar. Ancak Allah'ın rahmet ettikleri bundan müstesnadır. Allah'ın merhamet ettikleri ihtilaf etmezler. Eğer ihtilaf varsa Müslümanlar arasında ikisinden birisi mutlaka hakka isabet edememiştir. Ya ilim zahir olmamıştır, burada mazeret vardır. Yani bir meselede hak ortaya apaçıkça çıkmamışsa burada ihtilaf edenlerin bir mazereti vardır. Bakın mazeret diyoruz. İsabet demiyoruz. Mazeret. Hak açıkça ortaya çıkmışsa ihtilaf edenlerden bir tarafı menfaati tercih etmiştir. Allah ve Resulüne itaati terk etmiştir. Bu açıdan ihtilaf şerdir. Evet, Amr bin As radıyallahu anh'dan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hakim içtihad eder de isabet ederse iki ecir alır. Hakim içtihad eder de hata ederse ona da bir ecir vardır. Burada bir ecir olmasının sebebi hata ettiğinden dolayı değil, içtihad ettiğinden dolayıdır. Hani bazılar diyor ya, onlara müçtehitlere hata etse dahi ecir var. Bu hataysa dahi ecir var ama hatasından dolayı değil, iştihad ettiğinden dolayı. Yani iştihad derken burada şurasını anlamamız lazım. Çünkü çarpık bir anlayışla bunu şu seviyeye getirmişler. İşte iştihad seviyesinde olan alim sanki reyi ile iştihadıyla dinde olmayan bir hüküm koyabilir. Böyle anlaşılıyor. Böyle değil. İştihad demek Allah'ın hükmünü, Allah'ın ve Resulünün bir mesele hakkındaki hükmünü tespit edebilmek için gösterilen bütün çaba ve gayretlerdir iştihat. Cehd etmek. Yani bir mesele şu helal midir, haram mıdır meselesinde araştırıyorsun, kitabı araştırıyorsun, sünneti araştırıyorsun. Bak bu iştihatların içerisine hadisin sahih olanı, sahih olmayanını bilmek de girer. Ondan sonra Kur'an ayetlerinden, yine hadis-i şeriflerden nasih olanını, mensuh olanlarını bilmek, araştırmak gerek. Ondan sonra muhkem olanı, müteşabih olanını araştırmak. Umum olanı, tahsis edilmiş olanı araştırmak. Bakın bunlar her kimse, her Müslüman bunlardan mesuldür. Her Müslüman iştihad etmek zorundadır. Farzdır her Müslümana bu. Ancak herkes kendi ilmi oranında iştihad eder. Herkes hadisin sahihini, zayıfını bilmeyebilir. O zaman ne yapar? Allah Azze ve Celle'den ruhsat gelmiştir. Diyor ki bilmiyorsanız zikir ehline sorun. O eşin ehline sorarsın. Hadisin sahihini, zayıfını. Bak burada sorabiliyorsun. Muhkemini, müteşabihini. İlim ehlinden bilmediğin şeyi sorarsın. Ama ilim ehline sorma eğer onun işte bu meselede şu helal midir, haram mıdır, sen ne diyorsun, senin görüşün nedir şeklinde olursa, bakın onun görüşünü din edinmek olur. Biz onu istemiyoruz. Biz bu meselede Allah'ın ve Resulünün hükmü nedir? Bunu arayan, bunu soran kimseler olmalıyız, bunu araştıran kimseler olmalıyız. Bunu yaparsak eğer bizim müftülerimiz de, bize fetva verenler de Allah'ın ve Resulünün hükümlerini araştırarak bunu aktaran kimseler olurlar. Biz onların görüşlerini istediğimiz için onlar da kendi görüşlerini rahatlıkla anlatır hale gelmişlerdir. Bu meselede sen ne diyorsun? Sen olsan ne yaparsın? Sebebi şudur. Falanca Allah dostu veya falanca alim benden daha iyi biliyor. Bu meselede o isabet etmeyecek de ben mi isabet edeceğim? Yani Allah onu hataya düşürecek de beni mi isabet ettirecek şeklindeki aşağılık kompleksidir. İnsanların müçtehitleri taklit etmesindeki sebep budur. Mesela bir mesele karşınıza çıkıyor. Bakıyorsunuz ki Allah dostu bildiğiniz, saygı duyduğunuz, ilim ehli, büyük bir ilim ehli bildiğiniz şahıs hata ediyor. Yani hata ediyor dediğin ayete ve hadise aykırı düşüyor. Ondan sonra diyorsun ki Allah Allah, bu mutlaka benim anlayışımdaki bir hata olmalı. Yani Allah o alimi hata ettirecek de ben mi isabet edeceğim? Bu ayeti o anlamayacak da ben mi doğru anlayacağım? Böyle bir aşağılık kompleksine itmesi şeytanın bir oyunudur. Halbuki bizler Kur'an ve sünnetten anladığımıza muhatabız. Onun anladığına değil. O Kur'an ve sünnet nasıl bize ulaşmışsa bu anlayıştan bizi çevirecek başka bir delil ile ancak değişir bizim görüşümüz. Yani amelimiz. Mesela nedir? Örneğini daha önce belki verdik. Sahabelerin bir kısmı kıblenin değiştirilmesi üzerine kıble artık Kudüs'ten Kabe'ye doğru dönüyor. O sırada başka bir yerde olan bu emrin değiştirildiğini bilmeyen bazı sahabeler Kudüs'e yönelmiş namaz kılıyorlar. İbn Ömer radıyallahu anh bunlara geliyor ve onlar namaz içerisindeyken diyor ki kıble diyor Kabe'ye değiştirildi. Allah ayetini indirdi. Bundan sonra Kabe'ye dönün emri geldi diyor. Ve o cemaat ne yapıyor? Namazın içerisindeyken yönlerini değiştiriyorlar. Hemen kıbleye dönüyorlar. Bakın buradaki hikmet nerede? Şimdi delil geliyor ya. Bunlar demek ki bir gün boyuncaki namazları yanlış kılmışlar. Diyebilir miyiz? Hata nesedilmiş, ayetle amel etmişler değil mi? Nesedilmiş. Bir gün önce nesedilmiş ama bir gündür kendilerine delil ulaşmadığı için öyle amel ediyorlar. Bak hata değil. Çünkü onlar kendilerine ulaşan delille amel ediyorlardı. Hatta delil geldiği zaman bile kılmakta oldukları namaz iptal olmadı. Derhal yönlerini değiştirdiler namaz içerisinde. Yani namazı bitirelim de selam verelim, namazı bozalım, yeni bir namaza başlayalım kıbleye dönerek demediler. Namazın içerisinde yönlerini değiştirdiler. Çünkü ikinci bir delil gelinceye kadar birinci delil hala geçerlidir. Yani ne demek istiyoruz? Kur'an ve sünnetten okuduğunuz, anladığınız, doğrudan kendi anladığınız şey sizin için başka bir Kur'an ve sünnet nası gelip de başka bir yöne çevirinceye kadar geçerli olan o olmalıdır. Yani burada sana Kur'an ve sünnet nasıl ulaşmasına rağmen işte falanca alim böyle diyor, o daha iyi anlar deyip de kendi anladığını terk edemez. Bizler bağımsız olarak her birerimiz Allah Azze ve Celle bizlere Allah'a ve Resulüne itaat edin diyor. Sen de itaat etmek zorundasın. Ben de itaat etmek zorundayım. O da falan da filan da. Bu Kur'an'ın ulaştığı herkes bundan muhatap. Bağımsız anlayışlarımızla. Mesela vatandaş soruyor şimdi, diyor ki ya diyor işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki meddahların, yani yüze karşı övücülerin, böyle yalakalık yapanların, yaltaklık yapanların suratına toprak serpin. E sen diyor şimdi diyor bu hadisi işitince diyor alsan diyor toprağı yüzüne çarpsan ne olur diyor. Dedim Allah Resulüne itaat etmiş olursun. E böyle mi olur? E böyle olur. Sen bana bir delil getirebilir misin? Hayır, burada kastedilen alıp hakikaten toprağa saçmak değil diyebilir misin? Diyemezsin. Zaten bu hadisin ravisi Mikdat bin Esved, Müslim'de geliyor rivayet. Birisinin birisini yüzüne karşı övdüğünü görüyor, alıyor toprağı başına saçıyor. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o münafığa, Abdullah bin Ubey bin Selul'ün cenaze namazına katılmak konusunda katılıyor. Allah yasaklıyor. Tevbe suresi 84. ayetini indiriyor. Ve orada bir ifade var. 70 seferde bağışlanma dilesen Allah kabul etmeyecek. Senin bağışlanma dileğini kabul etmeyecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? 70'ten fazla da olsa bunu yapacağım diyor. Şimdi bunları neden anlatıyorum? Zamanımızda öyle bir bidat, habis bir anlayış yerleşti. Bunlar anlaşılsın diye anlatıyorum. Bu habis anlayış, kitap ve sünnetle amel etmek isteyenlere bunun gibi örnekleri vererek derler ki işte siz zahirisiniz. Kitap ve sünnette gördüğünüzün zahirine tabi olursunuz. Halbuki kastedilenler başka şeylerdir derler. Böylelikle aynı sufilere benzer bir yöntem gelişiyor. Sufiler ne diyorlardı? İşte siz dinin kabuk kısımlarıyla ilgilenin. Biz özüne muhatabız. Yani her zahirin arkasında batınlar vardır. O batınları da biz biliriz. Keşifle falanla filanla diyorlardı. Bunlar da şimdi böyle bir şey çıkardı. Neymiş o? Sen sadece yani herhangi bir mezhebe tabi olmazsan, herhangi bir alime başvurmazsan, direkt Kur'an ve sünnetin zahiriyle amel edersen saparsın diyorlar. Ne yapmamız lazım? İşte alime başvuracaksın. Alim ne yapacak? Alimin anlayışı var, fıkhı var. Doğru. Allah alime bir fıkıh vermiştir ama hiçbir alimin fıkhı Kur'an ve sünnetin zahirine karşı delil değildir. Burasını unutmamak lazım. O zaman batınilikten ne farkımız kalırdı? Fıkıh dediğimiz şey yine zahirinden çıkar. Başka bir zahirle delil getirir ancak. Biz bu zahirlere muhatabız. Ta ki o zahir manadan çeviren yine kitap ve sünnet delili olmadıkça. Kafalarımızı çok karıştırmaya çalışan insanlar var. Kur'an ve sünnetle amel etmeyin diyemiyorlar da Kur'an ve sünnetle amel edin tabii ki ama alimlere başvurun. Yani önce alimlere başvurun. Kur'an ve sünnetle muhatap olmayın. Selefi davetten bahsediyorum. Selefi olduğunu söyleyen davetçilerden bahsediyorum. Böyle diyorlar. Alimlere başvurmadan sünnete yanaşmayın. O zaman ne olacak? Evet, biz alimlerin yerini inkar etmiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi her kim alimimizin hakkını tanımasa bizden değildir buyuruyor. Alimimize saygı göstermezse bizden değildir diyor. Ama alime saygı göstermek demek alime Kur'an ve sünnetin umum ifadelerini tahsis edecek bir yetki vermek değildir, ona saygı göstermek. Rablik mertebesine veya peygamber mertebesine, masum mertebesine çıkarmak demek değildir. Alim buradan bunu anlamış, istidlal etmiş ama bu istidlalinin dayanağı ne? Biz bilmiyoruz. Biz bilmiyorsak bilmediğimiz şeyden mesul değiliz. Biz bildiğimizden mesulüz ancak bildiğimiz de bu. Mesela az önce örneğini verdik ya, dediği gibi olsa eğer. İşte burada yüzüne toprak saçından kasıt onu mahrum edin demektir diye tevil etmiş bazıları. Böylelikle sünnette gelenin ifadenin zahiriyle amel etmek terk edilmiş. Kibarlık da gösterecekler ya, tıpkı günümüzde bazıları şey diyor, işte çocuklar 7 yaşına gelir zaman namaz emredin, 10 yaşına gelir zaman darp edin, dövün diyor namaz kılmazlarsa. Şimdi adamlar tevhirle o kadar zirvelere ulaştılar ki buradaki darap ediyor, dövme diyor, misal vermek demektir diyor. Yani 10 yaşına gelir zaman misal verin. Yani 7 yaşına veremezsin. 10 yaşına geldiğinde misal verin demektir buradaki darap ediyor. Bak kelimenin üstünden yorum yapıyor. Zahirini alırsan bu katılıktır, çocuk dövülür mü diyor. Veya ayettekini de böyle şey yapıyorlar, Nisa 34. ayetini. Aranızda nüşuz olduğu zaman onlara misal verilmiş. Yani anlatın, güzelce anlatın. Bunlar işte bunların kastettikleri batıni manalar. Evet, darabenin eğer başka bir kelimeyle, darabe meselen, misal kelimesiyle kullanıldığı zaman misal vermek manası vardır. Ama tek başına kullanıldığı zaman ilk akla gelen mana, zahir manası vurmaktır, dövmektir. O zaman şu hadisleri aynı şekilde tevil edinde görelim hadi. Diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hanımları, ey Allah'ın Resulü, işte sahabelerin hanımları kapıda biriktiler. Allah Resulü onları dövmeye, darp etmeye müsaade vermişti. Kadınlar biriktiler Allah Resulü'nün kapılarına, kocalarını şikayet ediyorlar. Hepsi bizi dövdüler diye, yani misal verdiler diye. Misal verdiler diye kocalarını şikayet ediyorlar. Darabe eğer misal vermekse, bak şimdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki, sizin hayırlılarınız dövmeyenlerdir diyor. Yani misal vermeyenlerdir. Şimdi misal vermek dedik ya, darabeye. Bakın ne oldu?
Anlamı değişti.
Gitti.
İçim boşaldı.
Şimdi bakın, birilerine şirin gözükmek için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vurun dediği yeri biz kaldırdık. Sonra komik bir şey çıktı karşımıza. Ha işte bak, alim dediklerimizin anlayışı bunlar. Profesör olmuş, okumuş. Alimlik ona bu yetkiyi vermiyor. Biz ona bu yetkiyi verirsek rububiyette ve uluhiyette şirk koşmayla karşı karşıya kalırız. Dinin bütün ahkamıyla birer birer oynama gündeme gelir. Ve bu alim denilen, kendilerine alim denildiği için de rububiyet tahtlarına oturan kendilerince ve din, kumaş, bunlar makas istedikleri gibi kesen kimseler haline gelirler. Alimlik bu demek değil. Alimlik Allah'tan korkmaktır. Bir kimsenin Allah'tan korkusu ne kadar artarsa ilmi o kadar artar. Allah'a karşı ilmi ne kadar artarsa Allah'tan korkusu o kadar artar. Bir gün bir tartışma programında İlahiyatçı profesörler çıkmış, müzik konusunu tartışıyorlar. O arada işte müziğin caiz olduğunu falan söylüyorlar. Hatta iş kadınların dahi şarkı ilahi söyleyebileceği, önce ilahiyle başlar bu iş, sonra şarkıya döner. İlahi söyleyebilecekleri gibi bir fetva çıktı. Oradan seyredenlerden birisi dedi ki, panel yapan düzenleyenlere, yahu dedi, hiç mi dedi Allah'tan korkan bir kimse yoktu getirecek dedi. Yani burada Allah'ın dini hakkında konuşmaya hiç mi yani Allah'tan korkan birisi yoktu, gelsin konuşsun? Yok muydu böyle birisi? Bu ilahiyatçıların zoruna gitti bu. Niye? Çünkü Allah'tan korksalar kitap ve sünnette kendilerine böyle yetki veren şey nerede? Yani alimlik demek, kitap ve sünneti biliyor olmak demek. Ben kitap ve sünneti biliyorum, o halde yeni bir şeyler çıkarabilirim demek değildir. Helalleri, haramları işte esnetebilirim demek değildir. Bilakis gerçekten Allah'tan korkusu artan bir kimse, ilmi artan bir kimse, Peygamber aleyhissalatü vesselamın getirdiği çizgilere o noktada yanaşır ve dünya hayatı ona dar gelmeye başlar. Dünya müminin zindanı, kafirin cennetidir. Dünya müminin zindanıdır. Bir kimsenin de dünyayı cennet haline getirmeye çalıştığını, cennet nimetlerini dünyada yaşamaya çalıştığını görürsek bunun Allah'tan korkusu, Allah'ın marifeti aslında azalmıştır. Hakiki ilmi kaybetmiş demektir. Dünyada dünyaya yönelmesi insanın, mesela Cami-i Sahih derslerinden hatırlayın, Zeyd bin Erkam radıyallahu anh'ten gelen rivayette, kim bütün gayelerini ahiret yaparsa, yani Allah Azze ve Celle'nin katındakilere yoğunlaştırırsa, Allah onun işlerine kefil olur diyor. İşlerini Allah toparlar. Yakasını bir araya getirir. Ve zenginliğini kalbine koyar diyor. Yani kalbine bir kanaat koyar. Azla da yetinir. Kim de bütün gayelerini dünyaya yöneltirse, Allah onun fakirliğini iki gözü arasına koyar. İki gözü arasına koyar. Ne demek iki gözü arasına koyar? Yani gözünün önünde hep fakirliği vardır. Kendisini hep ihtiyaç sahibi görür. Ve dünyadan da kendisine takdir edilenden başka bir şey gelmez diyor. Yani senin çalışman, iki gözünün arasına dünyayı koyup da hem onun peşinde koşturman sana yazılanı değiştirmeyecek. O halde bu bir ahmaklıktır. Biz ahmaklıkları ilim diye takdim edemeyiz şimdi. İlim Allah korkusudur. Dünyadan ahirete yönelmektir. Hakikati bilmek budur. Hakikatin ilmi budur. Yani sen dünyada Allah'a isyan etmekle dünyalığın artmayacak. Allah'a itaat etmekle malın azalmayacak. Bilakis Allah kefil oluyor sana. Biz yeter ki bu hakikati bilelim. Biz ne zaman ki Allah Azze ve Celle'ye itaatkar olursak, işte bu kitap ve sünnet sınırlarında hareket edersek, yani hem kalbimizi muhafaza ederek, riyadan, sum'adan, bundan muhafaza ederek, hem de azalarımızı sünnete uymamaktan muhafaza edersek, bidatlere uymaktan muhafaza edersek, işte o zaman Allah Azze ve Celle'nin bizler üzerine bir vaadi vardır ki biz Allah Azze ve Celle'den bu hakkımızı isteriz. İstemeye hakkımız olur. Ya Rabbi sen bana kendine itaat etmeni, Resulüne itaat etmeni söyledin. Ben senin için bunu yaptım. Bak görüyorsun halimi. Beni buradan kurtar ya Rabbi. Demeye hakkımız olur. Allah bunu vaat ediyor. Eğer siz Allah'tan korkarsanız, dedik ya ilim Allah korkusu. Allah'tan korkarsanız Allah size beklemediğiniz kapılar açar, ummadığınız yerden rızıklandırır. Buna iman edebilmektir ilim. Bunu uyguladığın zaman, yani iman dediğimiz dilin fiili, kalbin fiili ve azaların fiilidir. Allah'tan korkma da o zaman bunun üçüyle birlikte gerçekleşir. Buna iman etmek bu üçüyle birlikte gerçekleşir. Biz bunu yaptığımız zaman ya Rabbi sen bunu emrettin fakat bu emrettiğin yolda ateş var. Gidiyorum bak yanarsam benden vebal gitti. Çünkü sen emrettin. Ben bunu yaparım. Sen bunu yaparsan Allah o ateşi selamete çevirir. İbrahim Aleyhisselam'da olduğu gibi. Yani bizim işimiz görüneni böyle batıl şekillerde yorumlamak değil. Allah Azze ve Celle neyi emrediyorsa bize muhakkak daha hayırlısını emretmiştir. Allah böyle emretmiş, kitap ve sünnet bunu gösteriyor ama bunu yaparsak şöyle şöyle olur. Şu şöyle gider, bu böyle gider. Allah bilmiyor da sen mi biliyorsun? Öyle bile gitse Allah böyle emretmiş, bu böyle olacak. Fakir mi olacaksın? Allah sana fakirliği emrediyor o zaman. Böyle bir şey yok hakikatte de. Allah emrettiyse ne gerekiyorsa o olur. Ne yapacaksın ya? Başka tercihin mi var yani? Ben fakir olmak istemiyorum. O zaman git banka soy. Hırsızlık yap yani. Ne yapacaksın? İki seçenek arasındayız. Ya Allah'a ve Resulüne itaat veyahut da isyan. Yani biz sanki birden fazla seçeneklerimiz var. Biz bunlardan istediğimizi tercih edermişiz gibi hareket ediyoruz. Böyle bir şey yok hakikatte. biz öyle ya da böyle Allah'ın kuluyuz kevni noktada. Allah'ın bizim hakkımızda yazdığı şeylerin dışına çıkamayız. Ama mesela hayvanlar gibi düşün şimdi, hayvanlar irade sahibi değil veya cansız varlıklar irade sahibi değil. Allah ne yazmışsa, ne istiyorsa, ne emrediyorsa onu yapıyorlar. Ama onlarda irade yok. İnsanda bir irade var ve bunun sayesinde insanın şerefi artıyor. Tav'an bir kulluk. Yani gönülden isteyerek kulluk etmek için. Öyle ya da böyle Allah'ın dediğini yaşayacağız biz. Allah'ın bizim hakkımızda yazılısı neyse biz bunun dışına çıkamayacağız zaten. Tav'an evkerhen. Ama başına gelen şeyin Allah'a itaat ediyorken gelmesiyle isyan ediyorken gelmesini değiştirmek sana ait. Allah sana fakirliği yazmışsa, fakirliği yazmışsa Allah'a isyan da etsen o fakirlik senden gitmeyecek. Ama Allah'a itaat ederken o fakirlik gelse sana, bu tav'an bir kulluk oluyor. Gönülden bir itaatle Allah Azze ve Celle'ye kulluk. Bu fakirlik de senin o zaman senin için bir nimet oluyor, şeref oluyor. Zenginlikse zenginlik, hakeza böyle. Biz itaat ettiğimizde bu işi bizim lehimize çevirecek. Ama itaat etmememiz Allah'ın takdirini değiştirmeyecek. Başımıza bir musibet gelir. İki şey yaparsın, o musibet değişmez. Ya razı olursun ya isyan edersin. İsyan etsen de o musibet artık senden kalkacak değil. Razı olsan da kalkacak değil. Ama razı olursan hanene sevaplar yazılıyor. Biz ahirete iman etmişiz. Ahirette kat kat karşılık alacağız. Evet, Allah Azze ve Celle işte bizden bu şuuru istiyor. Bu şuuru yerine getirebilmek de kitap ve sünnete fert olarak hepimizin mutlaka ve mutlaka muhatap olmak zorunda olduğunu bilmemizden geçiyor. Bakın, bu söylediğim şeyler Kur'an ve sünnet naslarından gelen şeyler. Doğrudan Kur'an okunduğunda Allah Azze ve Celle'nin, mesela Allah'ın kitabını okuduğunuzda bütün gamlarınızın dağıldığını göreceksiniz. Allah Azze ve Celle'nin kelamı. Yani başka bir şeye benzemez. Evet, buna hepimiz muhatap olmak zorundayız. Biz bu zevkten eğer insanları mahrum eder de bununla sadece ilim ehli haşır neşir olur kitap ve sünnetle dediğimizde, bakın kuru, dinin ruhunu anlamamış, Allah Azze ve Celle kulluğun tadını tatmamış insanlar olarak yaşamaya devam eder gideriz. Çünkü biz Kur'an ve sünnete muhatap olmuyoruz. Birilerinin süzdüğü şeylere muhatap oluyoruz. Ama Kur'an ve sünnetin kendisine muhatap olun. O sözleri Allah'ın söylediğini düşünün. Ki hakikat de böyledir. Bu sözleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediğini düşünün. Ve onların şanını yüceltin. Bunu Allah söylüyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Başkası değil. Sonra da başkasının söylediği sözleri bunun ikisinin yanına bir koyun. Yani biz bunun yüceliğine, Allah'ın kelamının yüceliğine ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinin başkalarının sözlerinden muhakkak ki yüce olduğuna iman etmemizi dilimizle, azalarımızın fiilleriyle ve kalbimizle mutlaka yerine getirmek zorundayız. Ve gücümüz yettiği kadarıyla da gereklerini yapmak. Bunu yapmazsak eğer Allah Azze ve Celle gücümüzün yetmediklerinden de biz mesul tutar. Ama yaparsak, gücümüzün yettiğince bunu yerine getirirsek, gücümüzün yetmediklerini Allah Azze ve Celle bizden affedeceğini, kaldıracağını bildirmiştir. Ne diyor Allah Azze ve Celle? Rabbena la tuâkhizna in nesina ev ahta'na. Ya Rabbi, bizleri sorumlu tutma eğer unutursak veyahut hata edersek. Yani unuttuğunda bağışlanıyorsun, hata ettiğinde bağışlanıyorsun. Yani bunlar kasıt dışı yapılan şeylerdir bakın. Kasıtlı olana şey yok. Allah böyle bir şey vaat etmiyor. Hata edersen. Bak, hatanı Allah bağışlıyor. Yeter ki sen bu yolda ol. Hatanı Allah bağışlıyor. Yeter ki kasıtlı yapma. İlla ki hata olur. Beşer olmamız hasebiyle hepimizin hataları olur. Ama kasıtlarımız, niyetlerimiz düzgün olursa Allah'ın yardımıyla bunda hatada ısrar eden kimseler olmayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurduğu gibi her Ademoğlu hata edicidir. Hata edicilerin Hata edenlerin en hayırlıları da tevbe edenlerdir buyuruyor. Yani hata bile etsek Allah tevbeye muvaffak kılar. O kasıtları, niyetleri, kalpleri selim tutarsak, yani Allah'ın rızası dışındaki gayelerden muhafaza edersek, Allah'ın izniyle bundan dahi işte ecir sabit olur. Bu hadiste belirtildiği gibi. Kim iştihad eder, yani kitap ve sünnetin hükmünü, Allah'ın ve Resulünün hükmünü tespit etmeye çalışır, samimi bir gayret gösterir bu konuda, Allah için bir gayret gösterir. Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine başvurursa, işte o hatada ederse ona bir ecir vardır. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam'da bakın Bukhari ve Müslim'in rivayet ettikleri hadiste bunu vaat ediyor. Evet, Allah Azze ve Celle izin verirse, yani ihtilaf meselesini herhalde ana hatlarıyla anlatmış olduk. Yani dinde ihtilaf şerdir. İnsanın elinden gelebildiği kadar bu ihtilaftan kaçınmaya çalışması gerekir. Ancak hakkın apaçık belli olmadığı yerde bir mazeret vardır. Yani Fırat bir şey söylüyor, ben bir şey söylüyorum. Erhan da ikimizi iş diyor. Hangimizin haklı olduğunu anlayamıyor, kestiremiyor. Burada kendisi nasla muhatap olur. İkimizin de delil getirdiği naslara muhatap olur. Kendi anladığı neyse buna tabi olur. Ya ona tabi olacak ya bana tabi olacak. Böyle bir ihtilafta Allah'ın affetmesi umulur. Çünkü hak apaçıkça ortaya çıkmamıştır. Ama Allah'ın bağışlamayacağı, merhamet etmeyeceği ihtilaf, hak apaçık ortadayken, kitap ve sünnetten olmayan gerekçelerle kitap ve sünnete muhalefet edilmesidir. Mesela misal vereyim. İşte kitap ve sünnetin hükmü bellidir. Örnek, namazda secdelerde elleri kaldırmak. Bugün dört mezhep ehli bunu amel etmiyor. İnsanlar da amel etmiyor. Bu apaçık bir hüküm. Allah Resulü'nün apaçık bir sünnet. Terk edilmiş bir sünnet. Bugün bir insan tutup da insanlardan tepki görmemek için, insanlar beni dillerine dolamasın, namazında dalga geçmesinler diyerek onu terk eder de bu sünnetle amel etmeyi terk ederse ne yapıyor? İhtilaf etmiş oluyor değil mi? Böyle bir ihtilaf Allah'ın merhamet etmediği bir ihtilaftır. Niye? Çünkü delil mi? İnsanların çoğunluğuna uymak delil mi? Allah Azze ve Celle kitabında reddetmiş bunu. Bunun gibi. İşte zaten ihtilaf ile kınanan bunlar. Peygamberlere, mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine çokça soru soranları neden azarlıyordu çok fazla soru sorulmasını? Sizden öncekilere diyor, peygamberlerine çok sorular sordular ve buna muhalefet ettiler diyor. İhtilaf ettiler. Yani peygamber açıkladıktan sonra muhalefet ettikleri için. Yani siz de yapamayacağınız şeylerin arkasını kurcalayıp durmayın. Yoksa bu ihtilaf götürür. İtaat edeceksen sor. Bunun bu manadadır bu. Adam şimdi soruyor. Fetva meselelerinde sorular genellikle böyle soruluyor. Yani kınanmış sorudur bu. Etmeyecek amel. Amel etmemek için soruyor. Yahudilerin soruları nasıldı? Ey Musa, işte bize açıklasın, Rabbine sor. Bu nasıl bir inek? Halbuki sıradan bir inek boğazlasalardı maksat yerine gelecekti. Bunlar itaat etmemek için sorular artırdılar. Nasıl bir inek? Allah açıkladı. Rengi nasıl? Sor ey Musa. Rengi nasıl olsun? Yani oyalama taktiği. İşte özelliği nedir? Yaşı kaç olsun? Vesaire vesaire. Kaç kiloluk olsun? Bak bunlar itaat etmemek maksatlı sorulardır. İşi yokuşa sürme kasıtlı sorulardır. Günümüzde bunlar da var yani. Bunu yapanlar var maalesef. Kitap ve sünnetin açıkça naslarına rağmen ya Allah burada böyle diyor da burada niye böyle diyor? Peygamber aleyhissalatü vesselam burada böyle diyor da burada niye böyle diyor? Sana ne? Sana geldiği gibi iman etmek emredilmiştir. Anlamaksa maksadı bak bu değil kınanan. Uzaklaşmak için. Mesela adam aynen şu şekilde soruyor. İşte biat ettikleri zaman Allah'ın eli onların elleri üzerindeydi. Ayet böyle. Allah diyor bunu. Allah'ın eli onların elleri üzerindeydi diyor. Soran diyor ki şimdi Allah onların eli üzerinde değildi ki diyor. Demek ki diyor tevil etmek lazım. Burada kastedilen başka bir şey. Ne biliyorsun? Yani illa Allah'ın elini mi görmen lazım? Veya Niye mahluka benzetiyorsun? Mahlukun eli gibi olduğunu kim söyledi sana Allah'ın elinin? Yani bu gibi sorular veya bunun gibi çıkışlar, kelamcı çıkışlardır. Bunlar hoş olmayan şeyler. Bilakis bizim geldiği gibi iman etmemiz gerekiyor, anlamasak bile. İmam Ahmed'e soruyorlar, işte Ramazan'da şeytanlar zincirlere vurulur diyor hadiste ama diyor günah işleyen bir sürü insan var diyor. Ne dersin buna diyor, sen diyor hadislere geldiği gibi iman et diyor. Senin üzerine düşmüyor o. Yani bunun ne şekilde olduğunu bilmek bu konudaki amelini artırmaz. Allah böyle bildirmiş, tamam. Allah yardımcımız olsun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve estağfuruke ve etûb ileyk.